Ayrım 30, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 319. Ölülerimizden medet umacak halde değiliz. Merhaba Ester, 9. gün öyle. Vazgeçmemişti Mehmet Esat, hiç de vazgeçmeyecekti. Şaşırmadım elbette, eski ya da yeni fark etmez. Hiçbir iddiatçı kolay kolay vazgeçmez. Öğle yemeği için indiğimde Ömer koşturarak haber vermişti. Ben odamdayken gelmiş yine Mehmet Esat. Kimseye sormaya dahi lüzum görmeden asansöre yönelmiş, ancak durumu fark eden Ömer durdurmuş onu. Şeyh Süvar Bey odasında yok demiş, akşama kadar gelmeyecek. Aslında ona böyle bir talimat vermemiştim ama beğendim çocuğun ferasetini. Hoşlanmayacağınızı düşündüm efendim, benim de pek haz ettiğim söylenemez o adamdan. Nasıl söyleyeyim, biraz züppe, ukala biri. Yukarı çıkamayacağını anlayınca yine bir not bıraktı size. Yazdım ama sana da söyleyeyim diye beni de tembihledi. Bu akşam mutlaka bekliyorum Şeyh Süvar'ı. Evet efendim, aynen böyle söyledi. Üstüme vazife değil ama bu adamdan uzak dursanız iyi olacak. Sahiden de üstüme vazife değildi ama kırmak istemedim çocuğu. Uzattığı zarfı aldıktan sonra teşekkür edip yolladım. Şunlar yazıyordu zarftan çıkan kağıtta. Neredesin Şeyh Süvar? Latife değil, acilen buluşmamız lazım. Seni de yakından alakadar eden ciddi meseleler var. Dün gelmediğin randevuyu bugüne kaydırdım. Akşam bekliyorum, hürmetler, Mehmet Esat. Israr aşamasından üstü örtülü tehdide geçmişti. Beni de yakından alakadar eden mesele ne olabilirdi ki? Cezmi'nin öldürülmesi mi? Yok canım, nereden bilecek Cezmi'nin evine gittiğimi? Ya biliyorsa? Zannetmem, başka bir mevzu olmalı. İyi de ne? Yaptığım hiçbir yanlış yok ki benim. Gerçi ben yapmasam da icat ederler. Tıpkı bir zamanlar teşkilat-ı mahsusa da bizim yaptığımız gibi. Mühim olan tehlike arz eden şahsı ya da cemiyeti ortadan kaldırmak değil mi? Aslında bundan da çok emin değildim. Ortadan kaldırmak niyetindeyseler niye Mehmet Esat gibi bir adamı bana yollasınlar ki? Cezmi binbaşı gibi öldürürler, olur biter. Bu işi bu kadar uzatmanın ne alemi var? Öte yandan bir sürü iddiatçıyı dar ağacında sallandırırken yahut zindanlarda çürümeye yollarken neden benimle işbirliği yapmak istiyorlar? Benim gibi Talat Bey'in yakını olmuş, teşkilat-ı mahsusada mühim vazifeler icra edemiş birine nasıl güvenebilirler ki? Yok, katiyetle pis bir işin peşinde bu Mehmet Esat. Hayır, gitmeyeceğim ben bu herifin randevusuna. İstiyorlarsa gelip tevkif etsinler beni. Hiç değilse mahkemeye çıkarım. Adil bir yargılama olmasa da hiç değilse yaptığım savunma geleceğe kalır. Evet, icabet etmeyeceğim bu şüpheli arkadaşın davetine. Bu kararla oturdum yemeğin başına ama huzurum kaçmıştı. Belki rahatlatır diye bir kadeh şarap söyledim. Kâfi gelmedi. Bir tane daha. Evet, bu sonuncudan sonra kendimi daha iyi hissetmiştim. Kahve bile söylemeden kalktım masadan. Asansöre yürürken Ömer'in sesini duydum. Şeyh Süvar Bey, Şeyh Süvar Bey. Döndüm, yanında fötrü şapkalı iki adamla üzerime doğru geliyordu. Ne yani, randevusuna gitmeyince iki sivil polis mi yollamıştı Mehmet Esat? Ama sonra fark ettim ki randevu saatine daha çok vardı. Öyleyse kimdi bu adamlar? Fazla merak etmeme gerek kalmadı. Beyefendiler emniyetten geliyorlar diye açıkladı Ömer. Sizinle konuşmak istiyorlarmış. Sesindeki ürküntü sezilmeyecek gibi değildi. Artık her ihtimale hazırlıklı olduğumdan inadına rahat bir gülümseme yerleştirdim suratıma. Öyle mi dedim adamlara dönerek. Mevzu neydi acaba? Soruma soruyla cevap verdi bizim iddiatçılar gibi bıyıklarının ucunu yukarı kıvırmış olan. Sakin bir köşeye geçebilir miyiz? Umursamaz bir tavırla omuz silktim. Restoran olur mu? Öğle servisi bitti. Kimse rahatsız etmez. Başlarını öne doğru sallayarak kabul ettiler teklifimi. Az önce kalktığım masaya geri dönmüş oldum böylece. Yemek yer misiniz diyeceğim ama yanlış anlamanızdan korkarım. Teşekkür ederiz dedi bıyıksız olanı. Karnımız tok zaten. Hiçbir düşmanlık yoktu tavırlarında. Konuşmaya başlamadan önce iyi bir intiba bırakmak istedim. Kahve, birer kahve söyleyeyim size. İtiraz etmelerine fırsat tanımadan baş garsonu çağırdım. İhsan gelirken yeniden sordum. Nasıl içersiniz? Sade dedi ikisi de. Kahvelerimizi söyledikten sonra evet diyerek polislere döndüm. Buyurun, sizi dinliyorum. Hiç duraksamadan girdi mevzuya bıyıklı olanı. Cezmi Kenan'ı tanıyor musunuz? Evet, mesele anlaşılmıştı. Ama bu soruyu nasıl cevaplayacaktım? Yok desem evine gittiğimi biliyorlarsa yandığımın resmi de. Evet desem belki de boş atıp dolu tutmaya çalışan polislere hiç yoktan koz vermiş olacaktım. Ama cezmi için bana geldiklerine göre arkadaş olduğumuza dair malumatları olmalıydı. O anda aklıma başka bir ihtimal geldi. Ya dün beni kovalayan polisler bunlarsa? Allah'tan yüzümü görmemişlerdi. Üstelik üzerimdeki kıyafetler de bunlar değildi. Tanırım dedim sakin bir tavırla. Benim gibi Selaniklidir. Trablusgarp'ta birlikte harp etmiştik. Yüzü ışıdı bıyıksız olanın. Trablusgarp'ta mıydınız? Benim babam da orada harp etmiş. Yok, bu çocuklar siyasi polis değillerdi. Sanırım cinayet kısmından geliyorlardı. Öyle mi dedim sahici bir ilgiyle. Kimin emrinde harp etmiş? Enver Paşa'nın mı? Suratı asılır gibi oldu polisin. Hayır, Mustafa Kemal'in. Baltayı taşa vurmuştum. Derhal düzelttim. Başlarda biz de Mustafa Kemal'le birlikteydik. Fakat sonra ayrılmak zorunda kaldık. Eğer ayrılmasaydık mutlaka karşılaşırdık babanızla. Sahi nasıl babanız? Sıhhat ve afiyettedir inşallah. Boynunu büktü genç polis. Babam şehit düştü. Ama Trablusgarp'ta değil, Balkan Harbi'nde. Allah rahmet eylesin dedim üzüntüyle. Mekanı cennet olsun. Amin. Cümle şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Sanki önemsiz bir mevzuyu hatırlamış gibi sordum. Niye araştırıyorsunuz Cezmi Binbaşı'yı? Bırakın da soruları biz soralım dedi bıyıklı olanı. En son ne zaman gördünüz Cezmi Kenan'ı? İşte zurnanın zırt dediği yere gelmiştik. Eğer o eve gittiğimi biliyorlarsa reddetmek doğrudan zanlı durumuna düşürürdü beni. Ama bilmiyorlarsa o halde niye geldiler yanıma? Hem de cinayetin üzerinden 24 saat bile geçmeden. 3 gün önce gördüm. Evine davet etmişti beni. Langa'da bahçeli güzel bir evi var. Oraya gitmiştim. Sohbet ettik. Konuşurken gözlerimi yüzlerinden ayırmıyor, sözlerime nasıl tepki vereceklerini merak ediyordum. İkisinin de yüzü sabitti. Ne bir kuşku, ne de bir heyecan. Hayır, katil olduğumu düşünmüyorlardı. Demek ki ellerinde beni zanlı ilan edecek bir delil ya da şahit yoktu. Güya merakıma yenilmiş gibi yeniden sordum. Sahi niye sordunuz? Ne olmuş Cezmi Binbaşı'ya? Ölmüş dedi şehit oğlu olan. Biri evinde bıçaklamış onu. Ne diye haykırdım, ne diyorsunuz? Evet, birileri evine girmiş, kalbinden bıçaklamış. Nasıl yani, hırsızlar mı? Belki, araştırıyoruz işte. Günlük tutuyormuş Cezmi, sizin adınız geçiyor. Söylediğiniz gibi 3 gün önce evini ziyaret ettiğinizi yazmış. Reşit Bey'le birlikte. Bakışları resepsiyona kaydı. Buranın müdürüymüş Reşit. Sorduk ama henüz gelmemiş otele. Öyle dedim üzüntümün arkasına saklanarak. Reşit Bey'in babası Yusuf'la Harbiye'den arkadaşlardı. Reşit Bey yardım ediyordu Cezmi'ye. Hayretler içinde kalmış gibi başımı salladım. Nasıl iş yahu? Daha birkaç gün önce sapasağlam olan adam öldü ha? Ne yaparsınız gibilerden bakıyordu bıyıksız olan. Bir düşmanı var mıydı? Hani aralarında husumet olan birileri filan. Güya bu bıyıklı daha uyanıktı, vazifesine daha sadık ama işin aslına bakarsan ikisi de acemiydi. Bilmem dedim iyice şaşırmış gibi, yıllardır görmüyordum Cezmi Binbaşı'yı. Kimlerle ne tür münasebeti var hiçbir malumatım yok. Görüştüğümüzde de kimseden şikayet etmedi, öyle tehdit altında filan da görünmüyordu. Ya da söylemedi, çok cesur adamdı Cezmi. Güçlüydü de şaşırdım valla, katil nasıl öldürebilmiş hem de bıçakla. Sözlerime takılmıştı bıyıklı polis. Belki de yalnız değildi katil, belki de birkaç kişiydiler. Hayranlıkla baktım onay bekleyen polise. Evet, mutlaka öyle olmalı. Yoksa tek kişiye pabuç bırakmazdı Cezmi Binbaşı. Bakışları kollarıma kaydı uyanık polisin. Ceketinizi çıkartıp kollarınızı sıvar mısınız? Aferin, demek Cezmi'nin tırnakları arasındaki kan izlerini görmüşlerdi. Elbette diyerek soyundum, kollarımı gösterdim. İçlerine dışlarına dikkatle baktılar. Ne? Ne arıyorsunuz diye sorarak aptala yatmayı sürdürdüm. Hiçbir açıklamada bulunmadılar elbette. Otelden ayrılırsanız adresinizi bırakın dediler sadece. İcap ederse yazılı ifadenizi vermek için karakola kadar gelmeniz gerekebilir. Sivil polisler giderken bu kez sahici bir şaşkınlıkla baktım arkalarından. Nasıl yani, hepsi bu muydu? Mühim bir cinayet soruşturmasında böyle mi davranılırdı? Aklımda bu sorularla çıktım odama. Kapıyı açıp içeri girerken dank etti. Hayır, Mehmet Esat kendi meşrebince mesaj veriyordu bana. Bak ne haltlar karıştırdığını biliyorum ama seni yakalamak istemiyorum. O sebepten aptal iki polis yolladım. Eğer bu akşam da gelmezsen başka türlü davranacağım. İşte bunu söylemek istiyordu. Bana iki acemi polisi yollamalarının başka manası olamazdı. Evet, dediğim gibi eski de olsa iyi bir iddiatçı kolay kolay vazgeçmezdi. Şu halde fikir değiştirmekte yarar vardı. Mehmet Esat'la buluşmaya gitmemek pek akıllıca olmayacaktı. Ama önce Reşit'i tembihlemem lazımdı. Dün Cezmi'ye gittiğimi asla söylememeliydi onlara. Telefonla Ömer'i aradım, sakin ama kararlı bir ses tonuyla. Reşit Bey gelince mutlaka konuşmak istiyorum. Çok önemli. Gelir gelmez bana haber ver dedim. Hiç merak etmeyin Şehsuvar Bey dedi yutkunarak. Gelir gelmez aratacağım sizi. Telefonu kapattım, artık birilerinin benim üzerimden bir tezgah çevirdiğinden emindim. Fakat korku yerine tuhaf bir heyecan vardı içimde. Kurulan oyunu bozmak, çevrilen tezgahı açığa çıkarmak, bu siyasi muammayı çözmek. Evet, ne öldürülmek ne tutuklanmak, hiçbir endişe duymuyordum. Tek kaygım seni bir daha görememekti ve sana yazamamak. O sebepten henüz vakit varken, henüz kollarım bağlanmamışken sana anlatmaya devam etmeliydim. Öyle de yaptım. 1912 kışı bir karabasan gibi çökmüştü payitahtın üzerine. Sadece askeri mağlubiyetimizden söz etmiyorum, hakiki bir felaketten söz ediyorum. Balkanlardaki yıkımın neticesi bize kadar ulaşmış, harpte acımasızca öldürülen insanların uğradığı vahşet bir yana, köyünden evinden sürülen on binlerce muhacir der saadete akmıştı. Kendi hemşerilerini doyurmakta güçlük çeken şehir, devasa bir açlık ve kolera yuvasına dönüşmüştü. Cami avluları, köşe başları, meydanlar, dilenen, yardım isteyen, soğuktan, açlıktan, hastalıktan inleyen kadınlar, erkekler, çocuklarla doluydu. Büyük devletlerin çöküşü korkunç neticeler doğurur demişti rahmetli babam. Ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anlıyordum. Ama içimde tuhaf bir huzur vardı. Kalpsiz biri olmadığımı bilirsin. Kadın, çoluk, çocuk, bütün o muhacirleri çaresizlik içinde kıvranırken görmenin beni nasıl derinden sarstığını da tahmin edebilirsin. Evet, bu acıyı ruhumun derinliklerinde hissediyordum. Ama yine de bir rahatlık vardı içimde. Cemiyetimizin iktidarda olmamasının, hatta polis takibatına uğramamamızın, baskı altında bulunmamamızın rahatlığı. Geçen 4 yıl içinde o kadar çok tenkit edilmiş, o kadar çok kınanmış, o kadar çok hakarete uğramıştık ki artık kimsenin bizi suçlayamayacak olmasını bir tür saadet olarak algılıyordum. Kabul ediyorum, bir tür mesuliyetten kaçışla diyebiliriz bunu, ama güzeldi. Evet, Balkan Harbi'ndeki bir mağlubiyetin sorumlusu olan Kamil Paşa hükümeti aynı zamanda da azılı bir iddiatçı düşmanıydı. Harbi sebep göstererek neredeyse bütün cemiyet üyelerini vatan haini ilan edecekti. Oysa ülkeyi felakete sürükleyen bu hükümetin ve şeytana papucunu ders giydirecek kadar feraset sahibi olan Kamil Paşa'nın hatalarında bizim zerre kadar dahlimiz yoktu. Bu hakikate rağmen zabitlerimiz harpte, düşmana karşı kanlarının son damlasına kadar vuruşmaktan geri durmuyorlardı. Bu hem milli hem de ahlaki bir davranıştı. Aynı gönül rahatlığı, aynı halet-i ruhiye Talat Bey'i de sarmış olmalıydı ki, yazdan bu yana iktidarı İtilaf Fırkası'na altın bir tepside sunmuştu. Sadrazamlığı önce Ahmet Muhtar Paşa'ya, ardından da Kamil Paşa'ya bırakmayı göze alabilmişti. Bu pasif halim benim için tümüyle ahlaki bir önemi vardı. Zalim olmayı kendime yakıştıramamak. İtiraf ediyorum, bu biraz da senin sayende edindiğim bir anlayıştı. Belki de sanatın bana kazandırdığı bir meziyet. Kazanmaktan çok haklı olmak, güçlünün değil kaybedenin yanında mazlumla birlikte olmak. Şimdi tam da öyleydik işte. Ve bu durum tuhaf bir huzur veriyordu bana. Uzun zamandır yitirdiğim bir histi bu. Uzun zamandır inandıklarımdan kuşku duyuyordum. Çünkü meşrutiyet bocalıyordu, inkılabımız yarıda kalmış gibiydi. Daha da önemlisi, parçası olduğum bu cemiyet kirlenmiş, bir zamanlar tenkit ettiğimiz muktedirlere dönüşmüş gibiydi. Ama şimdi yeniden muhalefetteydik işte. Kendimi yeniden bir inkılapçı, mazlumların savunucusu, milletin mücahidi gibi görebiliyordum. Olması gereken buydu. Madem ki kendimize fedai diyorduk, ne mülkte ne tahtta gözümüz olmalıydı. Biz adanmış ruhlar, adanmış bedenler olarak lekesiz yaşamalı, lekesiz ölmeliydik. Fakat ne yazık ki bu mutluluğun fazla sürmeyecekti. Talat Bey'in sonradan izah edeceği gibi vatanın gözlerimizin önünde eriyip yok olmasına daha fazla tahammül edemeyecek, iktidara tekrar el koyacaktık. Bizleri birer zalime, acımasız birer darbeciye dönüştürme pahasına da olsa bu kararı almaktan ve ifa etmekten kaçınmayacaktık. Ocak ayıydı, bu mevsim için ılık sayılabilecek bir gece. Beşezade Emin Bey'in Vefa Meydanı'ndaki evinin etrafında tertibat almıştık. Bir toplantı yapılıyordu içeride. Toplantının mahiyetini ne benden mülazım Fuat ne de öteki dört arkadaşımız biliyordu. Biz sadece evin emniyetini sağlamakla vazifeliydik. Ama karanlığın içinden çıkıp aceleyle içeri dalan mühim simaları gördükçe işin ciddiyetini kavruyorduk. Talat Bey, Ziya Gökalp, Miralay İsmail Hakkı, Fethi Bey, Mithat Şükrü, Doktor Nazım ve artık emrinde çalıştığımız Kara Kemal. Evet, Küçük Efendi'nin payitahtta kurduğu farklı mesleklerden, yüzlerce insandan oluşan o muazzam teşkilatın bir parçası olmuştuk artık. Bundan şikayet de etmiyorduk. Aksine yeni istibdatçılara karşı dövüşebildiğimiz için kendimizi mutlu sayıyorduk. Çünkü Kamil Paşa hükümetinin takibat ve tutuklamalarına karşı cemiyetin idarecilerini korumakla yükümlüydük. Polisin cemiyetimize yönelik baskınlarında birçok idareciyi kurtarmış, kimilerinin yurt dışına kaçmasına ön ayak olmuştuk. Hatta hükümetin afiyeleriyle birkaç kez silahlı çatışmaya da girmiştik. Allah'tan bu çatışmalarda ne bizim fedailerden ne de afiyelerden kimse ölmüştü. Ama böyle giderse kan akması kaçınılmazdı. Çünkü hükümet İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni ortadan kaldırmadan rahat etmeyecekti. Bu gece yapılacak olan toplantının bütün bu meseleleri çözüme bağlayacağına inanıyorduk. Toplantıya cemiyet yöneticilerinden Enver Bey'in katılmaması dikkatimizi çekmişti. Acaba cemiyet bölünüyor mu sorusu geldi aklıma. Öyle ya, milletin arasında hakiki bir kahraman olarak anılan Enver Bey gibi mühim bir zatı azami gizlilik içinde yapılan böylesi önemli bir toplantıya çağırmamanın başka ne anlamı olabilirdi? Bu fikrimi Fuat'a söylemedim ama tuhaftır, aynı düşünceyi o da dile getirdi. Enver Bey ile cemiyet arasında bir husumet mi var? Niye toplantıya gelmedi? Zannetmem Fuat dedim kendi şüphemi de gizleyerek. Ne cemiyet Enver Bey'den vazgeçer ne de Enver Bey cemiyetten. Eminim mühim bir sebebi vardır. Bu sözleri Fuat'ı yatıştırmak için söylemiştim ama hakikat çıkacaktı. Toplantının emniyetini tehlikeye atmamak için gelmemişti Enver Bey. Çünkü herkesten çok göz önünde olan oydu. Hürriyet kahramanı olması sebebiyle askerler büyük saygı duyuyorlardı ona. Bu da hükümeti çok korkutuyordu. O sebepten Enver'i asla boş bırakmıyor, her hareketini denetliyor, her adımını izliyorlardı. Vefa meydanındaki evde geç saatlere kadar sürmüştü toplantı. Biz de saatlerce karanlık sokakları arşınlamış, ağzımızın içinde acı bir tat kalıncaya kadar sigara içmiş, kuytu köşelere sinerek eve yaklaşan kimse var mı yok mu kontrol etmiştik. Bu arada Euripides adlı Yunan tragedya yazarının Medea adlı piyesini anlatmıştı Fuat gece boyunca. Bir hafta evvel seyretmiş olmasına rağmen hala kurtulamamıştı tesirinden. Kadının kıskançlıktan doğan kuvveti onu çok etkilemiş olmalıydı. Kocasından intikam almak için kendi çocuklarını öldürmüş olmasını bir türlü anlayamıyordu. Nedense seni düşündüm Ester. Sakın yanlış anlama, senin kimseyi öldüreceğini sanmam, kaldı ki çocuklar. Ama kadınların o mahrem kuvveti deyince nedense hep sen geldin aklıma. Neyse, biz böyle tartışırken evin kapısı açıldı ve birer ikişer çıkmaya başladı içeridekiler. Küçük Efendi sona kalmıştı. Onun görünmesiyle biz de hareketlendik. Hiç mutlu değildi anlaşılan, istediği gibi neticelenmemişti toplantı. Evine kadar eşlik ettik ama toplantı hakkında tek kelime etmedi. Biz de soramadık zaten. Merakımızı içimize gömüp beklemeye başladık. Çok da beklemedik. Bir hafta sonra yine aynı evde, yine aynı saatlerde bir toplantı daha düzenlendi. Bu kez Enver Bey de vardı eve girenlerin arasında. Buna mukabil Fethi Bey gelmemişti. Ne gam, Fethi Bey cesur bir asker, iyi bir iddiatçı olmasına rağmen Enver Bey kadar şöhretli biri değildi cemiyette. Yani her ne karar alınacaksa o olmadan da alınırdı. O yüzden pek mühimsemedim onun gelmeyişini. Silahlarımızı elimizin ulaşacağı yerlerde tutup yine voltaladı karanlık sokaklarda. Üstelik bu kez havanın mülayimliği de gitmiş, denizden esen buz gibi bir rüzgar iflahımızı kesmişti sabaha kadar. Neyse ki donmamıza ramak kala kapı açılmış, bizim komitacılar birer ikişer dökülmüştü sokağa. Evet, bu kez ortalık aydınlanıncaya kadar sürmüştü toplantı. Ama onca yorgunluğa, uykusuzluğa rağmen evden çıkan Kara Kemal'in yüzü ışıldıyordu. Anlaşılan bu kez istediği gibi neticelenmişti konuşmalar. "Bu iş tamam arkadaşlar," demişti üşüyen avuçlarına hohlayarak. "Defterlerini düreceğiz alçakların." Uykunun zerresi olmayan kara gözlerini yüzümüze dikmiş, "Büyük olaya hazırlanın, yakında geçiyoruz harekete." Büyük olay Bab-ı Adi baskınıydı. 1908 inkılabı öncesi meşrutiyeti kurmak için dağa çıkan cemiyet eski günlerine geri dönüyordu. Kamil Paşa hükümetinin Balkan devletleriyle barış yapabilmek için Edirne'yi gözden çıkaracağını öğrenen Talat Bey, bekleyip görelim fikrinden vazgeçmiş, bu toprak kaybını millet üzerinde yaratacağı infialden de faydalanarak hükümete silah zoruyla el koymayı planlamıştı. Fakat Beşezade Emin Bey'in evinde yapılan ilk toplantıda karar alınamamıştı. Çünkü Fethi Bey darbeye karşı çıkarak şöyle demişti. "Artık komitacılık devri bitti. Bırakalım Kamil Paşa hükümeti onursuz bir barış anlaşması imzalasın. Böylece milletin tepkisi daha da artar. Biz de seçimlere hazırlanır, hükümeti kanuni yollardan değiştiririz." Kara Kemal'in o toplantıdan canı sıkkın olarak ayrılmasının sebebi de buydu. Ama bir hafta sonra Enver Bey'in katıldığı, buna mukabil Fethi Bey'in gelmediği görüşmede Talat Bey'in istediği olmuş, bir darbeyle hükümete el koyma kararı alınmıştı. Hatta Enver Bey geçen toplantıda baskın kararı alınmadığı için cemiyet üyelerini açıkça azarlamaktan geri durmamıştı. Sadece cemiyet için değil, ülke için de ölüm kalım meselesiydi bu. Ya vatanı yabancılara satmaya hazır Kamil Paşa hükümetinden kurtulunacak ya da hep birlikte yok olunacaktı. Enver Bey meseleyi böyle koyunca hiç kimse itiraz edememişti. Kararlaştırılan baskın tarihi de manidardı. 23 Ocak Perşembe günü. Meşrutiyetin Temmuz'un 23'ünde ilan edildiğini hatırlarsak, acaba bugün bilhassa mı seçilmişti diye düşünmekten kendimizi alamıyorduk. Bu konuda açık bir malumat edinemesek de Perşembe gününün Talat Bey tarafından teklif edildiğini Kara Kemal anlatmıştı. Perşembe uğurlu günüymüş büyük efendinin, ama baskın tarihinin o güne denk gelmesinin çok daha mantıklı bir sebebi vardı aslında. 1913 yılının 23 Ocak Perşembe günü sadaret makamında ecnebi devletlerin verdikleri notaya cevap hazırlanacaktı. Yani istifası istenecek Kamil Paşa ve öteki nazırların önemli bir bölümü Bab-ı Ali'de olacaktı. Vefa'daki evde düzenlenen ikinci toplantı oldukça verimli geçmiş olmalıydı. Çünkü baskının saati bile belirlenmişti. 23 Ocak Perşembe günü saat 15'te bitecekti bu iş. Darbe gününden çok önce Fuat'la birlikte çetin bir çalışmaya giriştik. Kara Kemal'in bize verdiği isimlerle tek tek konuştuk ki bu adamların hepsi daha Resneli Niyazi Dağı çıkmadan önce cemiyet üyesi olmuştu. Hiç kimse nereden çıktı şimdi bu iş demedi. Hiç kimse gelmeyeceğiz de demedi. Hatta hepsi olması icap eden buydu. Elbette orada oluruz mealinde sözler sarf ettiler. Ama ne o eski heyecan vardı yüzlerinde ne de o eski coşku. Evet, hakikat buydu. Hepimizin inancında bir kırılma olmuştu. Bütün ülkede görülen o sinsi çözülme, milleti saran o hastalıklı çürüme cemiyet üyelerine de sirayet etmişti. Sanki davaya duyduğumuz inancı ağır ağır kaybediyorduk. Belki de çoktan kaybetmiştik. Ama kimse açıkça dile getiremiyordu işte. Mülazım Fuat da farkındaydı bu kötü gidişin. Fakat ne o tek kelime etti bu mesele hakkında ne de ben. Etsek ne olacaktı? Neyi değiştirebilirdik ki? Kaderimizi olayların akışına bırakmaktan başka şansımız yoktu. Her zaman yaptığımız gibi üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için kolları sıvadık. Baskın gününden önce Sirkeci'den Bab-ı Ali'ye uzanan yokuşu devalarca arşınladık. Bizimle birlikte hareket edecek fedaileri hangi kahvehanelere, hangi gazinolara, hangi otellerin salonlarına yerleştireceğimizi tek tek tespit ettik. Adamlara nerede bekleyeceklerini bildirdik ve hepsini sıkı sıkıya tembihledik. Aman ha, kimsenin dikkatini çekmeyin. Daha baskın başlamadan elimize yüzümüze bulaştırmayalım. Bizim fedaileri böyle ikaz etmemize rağmen o kadar heyecanlanmış olmalıyım ki o sabah daha sokağa çıkamadan Madame Melina, "Hayırdır Şehsuvar Bey evladım?" diye sormadan edememişti. "Bu sabah pek bir telaşlısınız." Hayırdır, hayırdır. Daha uygun şartları olan bir iş başvurusunda bulunacağım demiştim. İnanmıştı kadıncağız. Yine de daha fazla sorup soruşturmasın diye iki lokma bir şey yiyip aceleyle kalkmıştım kahvaltı sofrasından. Hava soğuktu, belli belirsiz bir yağmur çiseliyordu. Pis, kararsız bir yağmur. Son toplantı için Üsküplü Necip'in Mısır Çarşısı'ndaki aktarının deposunda buluştuğumuzda vakit öğleye geliyordu. Aktara girerken Yakup Cemil ve en az onun kadar iri yarı bir kol ağasıyla karşılaştık. Kara Kemal'le görüşmüş dışarı çıkıyorlardı. Bizi fark edince küçümseyen bir gülümseme belirdi dudaklarında. Beni pek kale almazdı Yakup Cemil ama Fuat'tan hoşlanmadığı belliydi. Yine de sağ elimizi göğsümüze götürüp selamladık onları. Sadece başlarını hafifçe sallayarak karşılık verdiler. Derinlerdeki alacakaranlık depoda bulduk Kara Kemal'i. Ahşap bir iskemleye oturmuş, titrek alevlerle yanan gaz lambasının ışığında kocaman bir şarap fıçısının üzerine yaydığı kağıtlara bir takım notlar alıyordu. Bizi görünce gölgeli yüzü aydınlandı, endişesiz görünüyordu. İşler planladığı gibi yürüyormuş. Enver Bey'le adamları menzil müfettişliğinde bekliyorlarmış. Talat Bey ve Sapancalı Hakkı da arka sokaklarda gözden ırak bir kahvehaneye oturmuşlar. Baskın anında Babı Ali'nin dışarıyla temasını kesecek adamlarımız postanede hazırmış. Hükümet binasında muhafız kıtası olarak bulunan Uşak taburu da hiçbir direnişte bulunmayacağını taahhüt etmiş. Yaptığımız teftişte gerek Sirkeci'deki kahvehanelerde ve gazinolarda, gerekse Meserret Oteli'nin salonunda yeteri kadar fedainin bulunmadığını söyleyecek olduk. Hiç umursamadı. Telaşa mahal yok arkadaşlar dedi her zamanki soğukkanlılığıyla. Daha vakit var, nasıl olsa gelirler. Lakin işin peşini bırakmayın. Bu harekette en güvendiğim fedailer sizsiniz. Bakışları bir an kapıya gitti. İkiniz de aklı başında insanlarsınız. Bazıları gibi kolayca heyecanınıza yenilmeyeceğinizi biliyorum. Sizin Talat Bey'in yanında olmanızı istiyorum. Enver Bey'i kendi adamları korur. Biz Talat Bey'in emniyetini almalıyız. Bu baskında hepimiz vurulabilir, hepimiz şehit olabiliriz. Ama cemiyetin önderleri zarar görmemeli. Çünkü istikbalimiz onlara bağlı. Çok zor bir işe kalkışıyoruz. Fakat gönlünüzü serin tutun. Daha önce Abdülhamit'i tahttan nasıl indirdiysek bugün de Kamil Paşa'yı indireceğiz. En küçük bir tereddütüm yok. Siz de buna inanın lütfen. İnanmayıp ne yapacaktık ki? Ama küçük efendinin daha vakit var, nasıl olsa gelirler dediği adamlar gelmediler. Korktuklarından mı, böylesi bir baskını hatalı bulduklarından mı, cemiyete itimatları sarsıldığından mı bilinmez. Saatler biri gösterdiğinde pek az tanıdık göze çarpıyordu civardaki kahvehanelerde, gazinolarda, sokak aralarında, köşe başlarında. Gerçi gelen arkadaşların hepsi çatışmalarda, harplerde kendini ispatlamış civan mert fedailerdi ama sayımız hakikaten çok azdı. Bu kadar insanla Babı Ali'yi basmak, koca Osmanlı hükümetini devirmek mümkün değildi. Böylesi bir kalkışmada bulunmak göz göre göre ölüme gitmek olurdu. Herhalde vazgeçeriz diye düşünmeye başlamıştım ki Kara Kemal'den o kati emir geldi. Ölmek var, dönmek yok. Harekete geçiyoruz. Herkes saat 14.30'da Ordu Menzil Müfettişliği Umumiliği Dairesi'nin önünde olacaktı. Artık ok yaydan çıkmıştı. Neticesi ne olursa olsun Babı Ali basılacak, mevcut hükümet yıkılacaktı. Bu haber bize ulaştığında Meserret Otel'in kıraathanesinde oturuyorduk. Toplanma noktasına ulaşmak için yarım saatimiz vardı. Ama daha önce Sirkeci'ye inip oradaki arkadaşları haberdar etmek gerekiyordu. Derhal ayaklandık. Kararlaştırdığımız üzere fedailerin bulunduğu mekanlara girip feslerimizi elimizle geriye doğru itiyorduk. Bu hareket vakit tamamdır, haydi gidiyoruz anlamına geliyordu. Yeniden Babı Adi yokuşunu tırmanırken arkamızdan gelen fedai sayısı ancak 60 kişiyi bulmuştu. Vaziyet hiç de iç açıcı değildi. Mülazım Fuad'ın endişeyle bıyıklarını çekiştirdiğini gördüm. Helalleşsek iyi olacak Şehzuvar dedi olacakları kabullenmiş bir gülümsemeyle. Bu iş bittiğinde sağ kalır mıyız bilmem. Hem yiğitliğe leke sürmek istemedim hem de arkadaşıma moral vermek istedim. Elbette kalırız, hiç endişelenme Fuat kardeş. Biz ne badireler atlattık, bu baskın çocuk oyuncağı. İnanmayan gözlerle süzdü beni. İnşallah, inşallah ama gene de hakkını helal et. Kimseye borçlu gitmek istemem bu dünyadan. Durdum, yüzüne dostça baktım. Helal olsun ama sen de helal et birader. Belki de sen değil, ben göremem günün sonunu. Sımsıkı sarıldık birbirimize. İşte o anda anladım, ne Talat Bey, ne Kara Kemal, ne de başka biri. Hayatta bana en yakın olan kişi bu namuslu mülazım, bu yiğit vatan evladıydı. Onu tanıyalı şunun şurasında sadece birkaç yıl olsa da bu süre içinde dünyanın macerası geçmişti başımızdan. En zor zamanları birlikte yaşamıştık. En çetin şartlara birlikte göğüs germiştik. Hepsinden önemlisi bu zaman zarfında ikimiz de vatana bağlılığımızdan zerre ayrılmamıştık. Tek kuruş çalmamış, tek lokma haram yememiştik. İşte bu dürüstlük yakınlaştırıyordu bizi birbirimize. Evet, bir kardeş kadar yakındık ve elbette bu yakınlığın temelinde rahmetli Basri Bey'in aziz hatırası vardı. Biz onun emanetiydik birbirimize. Sanki aklımdan geçenleri okumuş gibi, keşke Basri kumandan da olsaydı yanımızda dedi. Fuat yeniden Cağaloğlu yokuşunu tırmanırken kendimi çok daha rahat hissederdim. O kadar samimi konuşuyordu ki ben de yüreğimi açtım. Vallahi ben de öyle kardeşim. Basri Bey sağ olsaydı eminim çok daha güvenle basardım yere. Zabit arkadaşım dönüp peşimizden gelen küçük kalabalığa baktı. Derinden bir iç geçirerek son sözünü söyledi. Yapacak bir şey yok. Ölülerimizden medet umacak halde değiliz. Yüreğimize ve silahlarımıza güveneceğiz artık. Muvaffak oluruz inşallah. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 332.